Avrasya Notları.
Avrasya Notları adlı programımızla TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda bu hafta yine huzurlarınızdayız değerli dinleyenlerimiz. Alanında uzman konukları ağırladığımız programımızda Avrasya'yı geçmişten günümüze ve geleceğe dek her yönüyle değerlendiriyor ve siz değerli dinleyicilerimize sesimizle radyodan ışık tutmaya gayret gösteriyoruz. Bugün stüdyomuzda yine önemli bir konu ağırlıyoruz. 1993 yılında Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanları tarafından imzalanan, anlaşmayla kuruluşu tamamlanan Türk dünyasının UNESCO'su olan Türk Soyu ve faaliyetlerini konuşacağız. Konuğumuz Türk Soy Genel Sekreter Yardımcısı Doçent Doktor Bilal Çakıcı. Sayın Hocam programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Çok çok teşekkür ederim Sayın Eren. Sağ olun.
Sayın Çakıcı, sizi tanıyabilir miyiz kısaca?
Öncelikle tanımadan önce beni bu programa davet etmenizden dolayı şahsınızda TRT ailesine çok çok teşekkürlerimi arz ederim. Ben yaklaşık 6 aydır Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy'un önerisi ve Türksoy Daimi Konseyi kararı ile geçtiğimiz Temmuz ayından itibaren Türksoy'da Genel Sekreter Yardımcılığı görevini üstlendim. Öncesinde tabii ki asli görevim Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyeliği. Bundan önce bir idari görevim daha vardı. Yaklaşık 3 yıldır 2016 ve 2019 yılları arasında Türk Dil Kurumu Başkan Yardımcılığı görevini yaptım. Kısa bir süre Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkan Yardımcılığı yaptıktan sonra Türksoy Genel Sekreter Yardımcılığı görevine atanmış bulunuyorum efendim.
Bizler de bu vesileyle hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hem akademik sahada hem de idari çalışmalarınızla Türk kültürünün gelecek nesillere aktarılması hususunda çok önemli çalışmalara imza attığınıza bizler de şahitlik ediyoruz. Türksoy kurulduğu günden bu yana Türk halklarının gönül birlikteliğini ve kardeşliğini güçlendirmek, ortak Türk kültürünü gelecek nesillere aktarmak ve dünyaya tanıtmak için çalışmalar yürütmekte. Bize kısaca Türksoy ve Türk dünyasındaki öneminden bahseder misiniz?
Çok teşekkür ederim. Türk Cumhuriyetlerinin kurduğu kurucu anlaşmasında Kültür Bakanlarının biraz önce sizin de belirttiğiniz gibi imzası bulunan uluslararası ilk Türk kültürü teşkilatı olan Türksoy, bugün Türk dünyasının işbirliği teşkilatı unvanına sahip ilk kuruluş olarak bu alanda faaliyet yürütmeye başlıyor. Türk dili halklarının tarih boyunca dünya medeniyetine yapmış olduğu katkıları önce kendi insanlarımıza sonrasında ise tüm dünyaya tanıtmak amacıyla bir çabanın içerisindeyiz. Hayata geçirdiğimiz kültürel ve sanatsal etkinliklerle Türk dili konuşan halklar ve ülkeler arasındaki dostane ilişkileri geliştirmeyi amaçlıyoruz. Ortak kültürümüzü, dilimizi, tarihimizi, sanatımızı, gelenek ve göreneklerimizi araştırıyor, gelecek kuşaklara aktararak kalıcı kalmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tarihsel süreç içerisindeki Türk devletlerini hatırlayacak olursak onlarca devlet sayabiliriz elbette. Belki de bazılarının isimlerini bile şu an saymakta zorlanabiliriz. Ama tarihin bizlere gösterdiği üzere devletlerin sayısının değişebileceğini, isimlerinin değişebileceğini ama bizi birbirimize bağlayan ortak kültürün tek olduğunu akıldan çıkarmamak gerekiyor Sayın Eren. Halklarımız arasındaki bu ortak duyguyu, tarihtaşlığı, duygudaşlığı yaşatan kültürümüzü farklı alanlarda düzenlediğimiz etkinliklerle soydaşlarımıza ve bizi daha az tanıyan kitlelere ulaştırma noktasında önce olmaya çalışan bir kurumuz diyebilirim. Türksoy'u böylece özetleyebilirim.
Çok güzel. Türksoy dedik ama tabii Türksoy kısaltılmış ifadesi. Açılımı ise Uluslararası Türk Kültür
Teşkilatı.
Sanat Teşkilatı diye ifadelendirebiliyor muyuz?
Şöyle bu soruyu sormanız çok isabetli oldu. Türksoy aslında bir kısaltma ama çok anlamlı bir kısaltma. Evet. Bir güzel yani tesadüflerin bir araya geldiği bir kısaltma. Türksoy'u tabii Türk soylu ülkeler olarak yorumlayabileceğimiz gibi bir kısaltma olarak bir açılımını da belki burada dinleyicilerimizle paylaşmakta fayda var. Türk kültürünü, sanatını ortak yönetimi olarak ifadelendirebiliriz. Uzun yıllar Türksoy tabii bir marka olarak bu isimle kaldı ama ikinci dönem olarak, Türksoy'un ikinci dönem olarak adlandırabileceğimiz bir dönemde ki bu Sayın Genel Sekreterimiz Hüseyin Kaseynov'un genel sekreterlik görevine atanmasıyla başladı. Kurumumuzun adı Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Türksoy olarak ifadelendirildi, geliştirildi. Ama Türksoy gerçekten çok önemli bir cazibesi olan bir kelime. Dolayısıyla her ne kadar kurumun adı Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı olsa bile Türksoy adından, kısaltmasından, içerdiği muhtevadan dolayı o bir marka olarak devam ediyor.
Çok ciddi manada bir marka değeri taşıdığını biz dinleyicilerimizle paylaşalım. Ve kuruluşundan bugüne 1993 yılından 2020 yılına kadar geçen bu 27 yıllık süre içerisinde biraz önce de siz ifade ettiğiniz gibi genel sekreterlik görevini yürüten Profesör Doktor Hüseyin Kaseynov'un Türksoy'un bugünlere gelişinde çok büyük emekleri ve katkıları oldu. Evet. Halen de görevini sürdürüyor. Bu vesileyle de kendilerine biz başarı dileklerimizi de özellikle mikrofonlarımız aracılığıyla iletelim.
Çok teşekkür ederim.
Türksoy ressamlar buluşması, opera günleri, edebiyat kongreleri gibi geleneksel faaliyetlerin yanı sıra bilimsel çalışmalara da çok ciddi manada katkılar sunduğuna hep birlikte şahitlik ediyoruz. İlan ettiği anma yılları ve anma etkinlikleriyle Türk dünyasının mümtaz şahsiyetlerinin bırakmış oldukları kültürel mirası gelecek nesillere aktarma hususunda icra etmiş olduğunuz programlar da söz konusu.
Evet.
Bu yenilikçi uygulamaların Türk dünyasındaki mevcut ilişkilerimize ne gibi katkıları var diye bir sorum olsun.
Teşekkür ederim bu soru için de. Biraz önce de belirttik ki Türksoy yaklaşık 30 yıla yaklaşan bir tarihe sahip. Her gün faaliyetleriyle, gelenekselleşen faaliyetleriyle ben Türksoy yaş alıyor diyorum. Yani yaşlanıyor demiyorum, yaş alıyor diyorum. Biliyorsunuz yaş kelimesi aslında, eski Türkçe'de yaş taze demek.
Taze, genç manasında.
Efendim yeşil kelimesinin de kökü yaş kelimesi. Dolayısıyla Türksoy kurulduğu günden itibaren yaş alıyor. Hiçbir zaman dinamizmini kaybetmiyor. Bu çerçevede tabii ki bizim faaliyet gösterdiğimiz alan sadece üye ülkelerimizle sınırlı değil. Gönül coğrafyamız diye belirttiniz. Gönül coğrafyamızı içeren...
Gönül coğrafyamızın da dışına çıkıyoruz.
Çıkıyor.
Evet, gönül coğrafyamız da var ama bugün belki birazdan ifadelendireceğiz dinleyicilerimize. Birleşmiş Milletleri Salonu'nda da Türksoy'un yapmış olduğu etkinlikler var. Paris'in merkez noktasında da faaliyetler yapmış bir Türksoy var ortada. Yani Avrupa'da, Amerika kıtası da, Asya kıtası da Türksoy ve Türksoy'un çalışmalarını çok yakından biliyor.
Çok doğru. Hani bir niteleme açısından Türk dünyasının UNESCO'su olarak adlandırabiliriz. Onun çalışma prensipleriyle çok örtüşen tarafları var. Ama bizim yönümüzü, daha doğrusu temelimizi aldığımız yer köklerimiz. Ben bunu şöyle ifade etmiştim bir konuşmamda. Köklerden göklere kadar olan bir hatta bunu eski Türkçe, yeni Türkçe ya da Türk coğrafyasındaki tabiriyle könülden gönüle diye formüle etmiştim. Bu geniş dünya coğrafyasında sadece gönül coğrafyamızla ilgili değil, öncelikle kendi insanımızı tanıma, kendimizi tanıma ve insanımızı tüm dünyaya tanıtma gibi çok önemli bir misyon üstleniyor Türksoy.
Şimdi biraz önce de ifade ettik yenilikçi uygulamalar söz konusu diye. Ben biraz geçmişe gideceğim. 2010 yılı Ahmet Zeki Velidi Togan yılı ilan edilmişti. Türksoy 2010 yılında da Ahmet Zeki Velidi Togan'ı anma adına da çok önemli etkinlikler, başta Türkiye olmak üzere Türk dünyasının farklı bölgelerinde faaliyetler gerçekleştirdi. 2020 yılı içerisindeyiz, merak da ediyorum ama dinleyicilerimiz de mutlaka merak ediyorlardır. 2019 yılı doğumunun 650. yıl dönümü olması hasebiyle Nesimi yılı ilan edildi. 125. yılında da Aşık Veysel yılı olarak doğumunun 125. yılında Aşık Veysel yılı ilan edildi. 2020 yılı ile alakalı bir kararınız var mı? Bunu da dinleyicilerimizle paylaşabiliriz.
Tabii ki sizin de belirttiğiniz gibi bizim anma yıllarımız temel faaliyetlerimizden
artık geleneksel bir hale geldi.
Tabii ki. Olmazsa 2010 yılında işte Zeki Velidi Togan'la başlayan süreç 2019'da biraz önce belirttiğiniz Seyit İmadettin Nesimi ve Aşık Veysel'le taçlandı. Bu yıl için ise Kazakların çok çok önemli bir değeri, çok önemli bir şair, yeni Kazak şiirinin oluşumunda çok çok önemli bir rol üstlenen Abay Konanbay yılı olarak ilan edildi. Bizim daimi konsey toplantımızın kararları neticesinde bu tek isim olarak onu belirledik. Belki biraz sonra tabii mutlaka değineceğiz ama konseyimizin önemli kararlarından biri de Türk Dünyası Kültür Başkentleri'ydi.
Evet, geleceğiz oraya. En can alıcı nokta
elbette. Belki. Biz 2019 Türk Dünyası Kültür Başkenti biliyorsunuz Kırgızistan'ın kadim şehri, Oş şehriydi. Biz daimi konsey toplantılarımızı da sembolik olarak ve her yıl başka bir ülkede yapıyoruz ama genellikle Türk Dünyası Kültür Başkenti olan şehrimizde bir kapanış töreni ve yeni kültür başkentimize bayrağın devredildiği bir toplantıyla birleştirmiş oluyoruz. Bu vesileyle de bunu da söylemiş olalım. 2020 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti
çok önemli bir
Özbekistan'ın Hive şehri oldu.
Kadim şehir.
Kadim şehir. Çok çok çok önemli bizim kültür tarihimiz açısından da çok çok ve şöyle söyleyelim kendisini muhafaza eden, kendisini koruyan
medeni açık hava
müzesi. Açık hava müzesi niteliğinde olan Hive şehri oldu.
Asırlardan bugüne gelen çok önemli eserler orada hala dimdik duruyor. Hive'yi gezdiğiniz vakit kendinizi bir açık hava müzesinde hissediyorsunuz.
Evet. Dolayısıyla Abay Konanbay yılı ilan ettik ve Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak da Hive'yi Hive bayrağı devraldı.
Ben şuna da inanıyorum ki Özbekistan bu yıl çok önemli bir atak da yaptı. Aynı zamanda Türk Konseyi üye ülkelerinden bir tanesi oldu. 15 Ekim 2019 tarihinde Bakü'de gerçekleştirilen Türk dili konuşan ülkeler devlet başkanları zirvesinde bizatihi Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev de geldi ve Özbekistan'ın konseye katılması da orada dünya kamuoyuna ilan edilmiş oldu ve Özbekistan muazzam bir hamle yaparak da Hiva şehrini Türk Dünyası Kültür Başkenti olması noktasında da bütün kapılarını sonuna kadar açacağını ilan etti.
Etti.
Ve aynı zamanda Özbekistan bu sene bir başka başkent diye daha ev sahipliği yapıyor. Sözü siz tamamladınız. İslam ülkeleri kültür başkenti olarak da Buhara. Yani bu belki her ülkeye kolay kolay nasip olmayacak bir güzellik. Hem Buhara hem Hiva inşallah kadim medeniyetimizi dünyaya taşıyacak, dünyaya anlatacak diye ümit ediyoruz.
Evet, yani devletlerin tarihinde zaman zaman böyle hani ilişkilerin üzerinin tozlandığı zamanlar olsa bile Allah nasip ediyor ve zaman bazen kapılarını çok böyle cömertçe açabiliyor. Bu yıl Özbekistan'ın bu Türk İşbirliği Teşkilatları ile münasebetleri ve arkasından gelen biraz önce belirttiğiniz o kültürel değerlerinin daha da tanınmasına vesile olacağını umduğumuz, planladığımız kültür başkentleriyle çok güzel bir
bereketli bir yıl geçecek. Bir yıl ümidimiz geçecek. O.
Umudumuz o, temennimiz o.
İnşallah.
Bu tamamen denk gelen ve belki de aradaki açığı kapatmaya yönelik,
yılların açığını
kapatmaya yönelik olarak gelişecek bir inşallah önümüzdeki faaliyetlere de yol açacak şekilde teşekkür edecek diye düşünüyorum.
İnşallah. Bu arada dinleyicilerimize çok önemli bir notu da iletmiş olalım. Türksoy Abay yılı ilan etti 2020 yılını.
Evet.
Birleşmiş Milletler de doğumunun 1150. yıl dönümü münasebetiyle Türk düşünce tarihinin önemli isimlerinden Farabi'ye ithaf etti. Bu yıl inşallah Türk dünyasının farklı coğrafyalarında da Farabi ile alakalı çok güzel etkinlikler gerçekleşecek.
Elbette.
İnanıyorum ki Türksoy aynı zamanda Farabi ile alakalı yapılacak etkinliklere de katkı sunacaktır.
Elbette. Yani bu vesileyle şunu da söylemiş olalım sizin sözlerinizden ilham alarak. Yani Kazakistan ve Özbekistan bu yılın etkinlikler evet. noktasında çok çok önemli bir rol üstlenecek. Çok güzel faaliyetlere inşallah mekan olacak diye, evet. ev sahipliği yapacak diye belirtmiş olalım.
İnşallah. Şimdi biraz önce Türksoy'un yeniliklerinden bahsettik. Sözü açtı ve Türk dünyası kültür başkentlerinden örnekler verdik ama tam detaya girmedik. Dinleyicilerimiz de bu bağlamda çok detaylı bir bilgi sunmayı arzu ediyoruz. Kıymetli üstadım, Türk dünyası kültür başkenti uygulamaları 2012 yılında Türksoy tarafından başlatılıyor.
Evet.
Ve ilk Türk dünyası kültür başkenti Kazakistan'ın bugünkü başkenti olan Nur Sultan, Astana'da başlatılıyor ve bu gelenek bugüne kadar da muazzam bir şekilde işledi ve devlet başkanlarının da özellikle üye ülkelerin devlet başkanlarının da çok büyük desteklerini ve katkılarını aldı. En büyük kıvanç duyacağımız noktalardan bir tanesi de bu ve bugüne kadar geldik ve biraz önce de ifade ettiğim gibi Özbekistan'ın kadim şehri, hatta Türk dünyasının beşiği diye nitelendirebileceğimiz Hive şehri.
Biruni'yi, evet, Harezmi'yi burada
ötesinde bulunduran Hive şehri Türk dünyası kültür başkenti ilan edildi. Bu gelenek devam edeceği noktada kararlar alınıyor. Mevcut bir daimi konseyiniz var.
Evet.
Bu konseyde bu kararlar çıkıyor. Bu kararlar çıkarken uyum içerisinde nasıl çalışıyorsunuz? En önemli sorulardan bir tanesi bu. Çünkü konseyde bildiğim kadar 14 üyeniz mevcut.
6 daimi üyemiz, evet. 8'de gözlemci olmak üzere 14 üyemiz mevcut.
Ama bu, orada bir oy birliği var.
Elbette.
Oy çokluğu elbette. Değil, oy birliği
oy
var.
Oy birliği var. Şu ana kadarki kararlarımızın hemen hepsi oy birliğiyle
evet.
çıktı.
Evet.
Bu aslında birliğimizin, dirliğimizin, diriliğimizin de bir
ispatı.
Bu soru için de özellikle çok çok teşekkür ederim. Türksoy'un karar verici en üst organı, en üst düzey organı, biraz önce de belirttiğimiz gibi üye ülkelerimizin kültür bakanlarından oluşan Türksoy Daimi Konseyi. Her yıl farklı bir üye ülkemizde gerçekleştirdiğimiz bu toplantılarda bakanlarımız belirledikleri konuları gündeme getiriyorlar. Onlar teklif ediyorlar ve orada biraz önce de belirttiğimiz gibi oy birliğiyle kararlarımızı alıyoruz. Buradan şöyle bir şey anlaşılmasın. Yani bir kesinlikle bir şey yok. Yani dayatma yok. Aday ülkelerimiz adaylıklarını belirtiyorlar ve orada istişareler, müzakereler sonucunda en isabetli kararın alınması noktasında Kültür Bakanlarımızın ve gözlemci üyelerimizin, temsilcilerinin oylarıyla bu kararlar alınıyor. Yani biraz önce de söyledim, doğumunun 175. yılında ünlü Kazak aydını Abay Konanbay yılı, efendime söyleyeyim, Hive'nin Türk dünyası kültür başkenti olması da OŞ toplantısında alınmış, oy birliğiyle alınmış bir karar.
Tabii Türksoy bir marka dedik. Bu markanın en önemli markalarından bir tanesi de Türk dünyası kültür başkenti markası.
Evet.
Geçtiğimiz yılda, onu da dinleyicilerimize hatırlatmış olalım, OŞ'tu. OŞ'tan önce 2018 yılında da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şirin beldelerinden bir tanesi olan Kastamonu Türk dünyası kültür başkentliğine ev sahipliği yaptı.
Evet.
Ve 2018 yılında da başarılı bir imtihandan geçerek bayrağı OŞ'a teslim etti. OŞ da bu sene Hiva'ya teslim etti. Ümidimiz, inancımız o. Bir dahaki yıl daha mükemmel bir kadim şehir ev sahipliği yapacaktır. Ama 2023 yılı ile alakalı da konuşulan, farklı çevrelerde, kulislerde konuşulan bir şey var. Onu da ben özellikle hem sizlerle hem de dinleyicilerimizle paylaşacağım.
Tahmin edebiliyorum.
2023 yılı malumunuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunun 100. yılı ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da önderliğinde bir 2023 Türkiye vizyonu var. Ve geri sayım başladı artık.
Evet.
2020 yılındayız. Evet. Geri sayım başladı. 2023 yılında hem 100. yılımızı kutlayalım, Cumhuriyetimizin 100. yılını, hem de Ankara Türk Dünyası Kültür Başkenti olsun diye de çeşitli çevrelerde konuşmalar var. Elçiye zeval olmaz.
Var.
Bunu da biz buradan dillendirmiş olalım ama tabii karar mekanizması nihayetinde yine konseyin daimi
tabii
meclisi.
Ki. Siz elçilik ediyorsunuz.
Evet.
Halkımızın temennilerini bize iletiyorsunuz ama biz de genel sekreterlik olarak burada biz elçiyiz aslında.
İnşallah.
Bu tabii ki Türkiye'nin başvurusu ve biraz önce söylediğim gibi o daimi konseyin inşallah ittifakla
arzumuz, temennimiz bu, tabii ümidimiz bu. Geçmiş yıllarda Azerbaycan'ın doğa harikası olan bir şehri vardı, Şeki. Ev sahipliği yaptı. Yine Türkmenistan'ın kadim şehri Merv ev sahipliği yaptı. En önemlisi Tataristan'ın tarihi şehri Kazan. Olan, medeniyet şehri olan Kazan ev sahipliği yaptı. Ve yine de Türkiye'de tabii yine bir ev sahipliği vardı. Türkiye'nin modern yüzü dediğimiz Eskişehir 2013 yılında gerçekten mükemmel bir şekilde ev sahipliği yaparak dünya kamuoyuna ve özellikle de Türk dünyasına çok önemli mesajları Eskişehir üzerinden vermiş oldu. Ümidimizi ve inancımızı paylaşmış olduk. Temennimiz de
belki bu vesileyle dinleyicilerimiz hani bir derli toplu olarak belki şu ana kadar hangi şehirler kültür başkenti oldu? Belki onu da arz etmekte fayda olabilir. Biraz önce belirttiğiniz gibi
2012 yılından bugüne kadar alabilirsek 9 şehir var.
İşte bugünkü adıyla Nur Sultan
ilk 2012 yılında.
2012 yılında o zamanki adıyla Astana, arkasından Eskişehir hemen bayrağı devralıyor. Biraz önce dediğiniz gibi sizin Tataristan'ın Kazan, Türkmenistan'ın Merv, Azerbaycan'ın Şeki, yine Kazakistan'ın Türkistan.
Evet. Türkistan şehri.
Yesevi, Ahmet Yesevi Hazretleri'nin.
Türkistan şehri ki Türk dünyasının manevi şehirlerinden bir tanesi, kadim şehirlerinden bir tanesi. Evet. Ve şu anda o zaman şehirdi, şu an eyalet pozisyonunda. Evet. Kazakistan kurucu cumhurbaşkanı Sayın Nursultan Nazarbayev'in geçtiğimiz yıl çıkarmış olduğu bir kararnameyle eyalet merkezi haline geldi. Bunu da özellikle dinleyicilerimizle paylaşmış olalım.
Türkistan'dan sonra biraz önce belirttiğiniz bizim şirin ve değerlerini koruyan, orijinini koruyan şehirlerimizden
Anadolu'nun nadide şehirlerinden
birisi. Kastamonu. Geçtiğimiz yıl Oş, inşallah bu yılda Hive bu bayrağı şerefle ve başarıyla inşallah önümüzdeki yıllara taşımış olacak. Hemen şunu da belirtmek isterim Sayın Eren. Türk dünyası kültür başkentliği için inanın Türk dünyası yarış halinde.
Yarış halinde, evet.
Yarış halinde. Tabii bu mekanizmaları konuşmamız çok iyi oldu. Aracılığınızla bir mesaj da vermiş olduk. Bu çalışma mekanizması çok önemli. Neden? Zannediliyor ki Türksoy, Türk dünyası kültür başkentini unvanını kendisi belirliyor.
Hayır, öyle bir şey yok. Bizler şahitlik
yapıyoruz. Türksoy sadece buna elçilik, elçilik ediyor.
Çok ciddi lobiler var. Herkes kendi şehrinin Türk dünyası kültür başkenti
olması için çok ciddi dosyalar hazırlıyorlar.
Yerel yöneticiler, parlamentodaki temsilcileri bu bağlamda büyük bir mücadele içerisinde ama nihayetinde bir karar mekanizması var. O mekanizma bunu dünya kamuoyuna duyuruyor. Yani Hive bugün Türk dünyası kültür başkenti ilan edildi ama onun belli kriterleri vardı. Evet, İmtihanlardan dört dörtlük geçerek.
Yani modern kriterleri de var. Evet. Geçmişten günümüze getirdiği birikimin de buna müsait olması lazım. Hatta Sayın Genel Sekreterimizin zaman zaman bu konuda acaba yılda iki şehri Türk dünyası kültür başkenti ilan edebilir miyiz gibi bir
zamanı
çözüm arayışı da var.
Çözüm arayışı da var.
Bu da ihtiyaçtan doğuyor. Çünkü çok talep oluyor. Hiç kimsenin tabii gönlünün incinmesini, efendim bizim şehrimiz acaba niye olmadı denmesini de tabii gönlümüz de razı olmuyor. Dolayısıyla bu çerçevede böyle bir satır arasında bu bilgiyi de paylaşmış olayım. Belki ileriye dönük olarak böyle bir yöntem, yol da belirlenebilir diye düşünüyoruz.
İnşallah temennimiz o. Çünkü biraz önce de ifade ettiğimiz gibi 1993 yılından 2020 yılına kadar çok önemli çalışmalara imza atan Türksoy yarınlar için de çok önemli faaliyetlere imza atacağına, yolbaşçılık yapacağına inancımız
ne güzel söylediniz tekrar, bakın yolbaşçılık.
Evet, yolbaşçılık yapıyor ne çünkü güzel, Türksoy. Ne güzel. Neden yolbaşçılık yapıyor onu da ifade edelim dinleyicilerimize. Türk Konseyi, Türk Akademisi, Türk Kültür ve Miras Vakfı başta olmak üzere.
Onlara da değinemedik bakın yani.
Birçok kurum ve kuruluşla koordinasyon içerisinde çalışıyor. Bunlar kardeş teşkilatları, kardeş örgütleri. Türksoy ayrıca aynı ilke ve amaçları paylaştığı UNESCO ve İSESCO gibi uluslararası örgütlerle çalışmalar yürütür ve her şeyden de öte Türksoy en önemlisi Türkiye'deki yerel yönetimlerle. Yerel yöneticilerin hakkını inkar edemeyiz. Katkıları çoktur ve aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarıyla çok önemli çalışmaları yürütüyor. Derken burada bir küçük atıf yapacağım kıymetli üstadım. Türk soyun geleneksel hale getirmiş olduğu Nevruz kutlamaları var.
Onu söylemeden
şimdi programı bitiremeyiz.
Kesinlikle.
İşte burada yerel vaktimiz var. Vaktimizin biraz sonuna doğru gidiyoruz.
Evet.
Ama yöneticilerimizin ve yerel yönetimlerin Türk soyuyla birlikte bu Nevruz sürecine yapmış olduğu katkıları biliyoruz. Artık Nevruz sadece Ankara'da değil,
evet,
Türkiye'nin hemen hemen dört bir tarafında Türk soyun
bayram havası içerisinde,
bayram havası içerisinde kutlanıyor. Bu konuda da fikirlerinizi paylaşabilir
misiniz? Çok teşekkür ederim. Türk soyun faaliyetleri gerçekten çok çok fazla. Dolayısıyla belki her biri için belki ayrı programlar yapmak gerekir. Belki bir sonraki programa da bu bilmiyorum.
Zaman bırakmış oluruz.
Nevruz malumunuz olduğu üzere Türk dünyasında çok bilinen bir bayram.
Evet.
Türkiye'de ise maalesef kötü amaçlara, kötü çağrışımlara sebep olan bir adlandırma ve kavram olarak biliniyordu. Ve Nevruz denince akla zihinlerde çok iyi şeyler gelmiyordu.
Evet.
Türk soyun en önemli faaliyetlerinden birisidir bu Nevruz'u. Bunda emeği olan herkese, genel sekreterliğimiz başta olmak üzere,
evet,
ve bunun bütün dünyaya yayılmasında ve bu etkinliklere zemin teşkil etmesinde yerel yönetimlerimize çok çok çok çok çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bugün Nevruz artık Türk dünyasının ortak bir bayramı,
evet,
ortak bir değeri olarak o zihinlerdeki kötü algıyı izale, evet, etti diye düşünüyorum.
Burada ben bir küçük not da düşmek istiyorum. Özellikle Nevruz'un Türkiye'de resmi bir bayram olarak kutlanmasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çok büyük katkıları oldu. Çok büyük emekleri oldu. Bu işe sahip çıktı. Evet, Türk soyu yolbaşçılık yaptı,
evet,
Sayın Cumhurbaşkanımız.
Tabii.
Sahip çıktı. Sayın Cumhurbaşkanımızın ismi de zikretmişken özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın Türk soyu ile alakalı kullanmış olduğu bir iki veciz ifade var. Onu da ben özellikle dinleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan aynen şöyle ifade ediyor. Türk soyun, Türk dili, kültürü ve sanatının korunması, canlandırılması ve araştırılması yönde gerçekleştirdiği çalışmaları takdirle karşılıyorum. Bu bana göre Türk soyun hak etmiş olduğu bir ifade. Yine aynı şekilde Kazakistan kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in de Türk soyuyla alakalı çok güzel bir ifadesi var. O da şöyle ifade ediyor. Türk soy, Türk halklarının kültür ve sanatının tanıtılmasında çok önemli rol oynuyor. Teşkilatın çalışmalarını etkin bir biçimde sürdürmesi birliğimizi güçlendiriyor ve kültürel bağlarımızı sağlamlaştırıyor. Derken burada küçük bir anekdotu da ben paylaşayım.
Lütfen.
Bundan birkaç yıl öncesiydi. Muhtemelen 2010 yılıydı. Kazakistan kurucu cumhurbaşkanı, o zaman mevcut cumhurbaşkanlığı görevini yürütüyordu. Bir Ankara resmi ziyareti esnasında da Türk Soy Genel Sekreterliğini bizatihi ziyaret etmişti. O ziyarette ben de oradaydım. Onu da dinleyicilerimizle paylaşalım. Zamanımız su gibi akıp geçti. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı biz sizlere çok çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim. Türk soyu, Türk dünyasına hakim biriyle konuşmak benim için çok büyük bir şeref. Çok çok teşekkür ederim. Tabii değinemedik ama sizler de yapmış olduğunuz faaliyetlerle Türk dünyasının birliğinin başka bir kanalından çok önemli faaliyetleri imza atıyorsunuz. Gerçekten şunu tekrar edeyim. Türk soyu, Türk dünyasına hakim, Türk dünyasını bilen biriyle konuşmak benim için de büyük bir şerefti ve onurdu. Davetiniz için çok çok teşekkür ederim.
Çok teşekkür ediyoruz. Sizler geldiniz. Ufuk açıcı fikirlerinizle dinleyicilerimize ışık oldunuz.
Sağ olun.
Değerli dinleyenlerimiz, Avrasya Notları programımızın sonuna geldik. Stüdyo konuğumuz Türk Soy Genel Sekreter Yardımcısı Doçent Doktor Bilal Çakıcı'ydı. Kendisine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Program yapımcımız Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Aslı Yıkılmaz ve ben Hikmet Eren, haftaya aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın.
Avrasya Notları.